Ayrım 20.
Her ne kadar Nejat'la aynı fikirde olması daha mantıklıysa da annem öyle düşünmemeyi tercih etti. O dönemde yaşamı çok dolu, aktif ve sanata yönelikti ve bana ayıracak zamanı yoktu. Bütün istekleri görünürde yerine gelmiş, kendini bulmuştu. Sağlığı da çok düzelmişti ama kendini fazla yoruyordu. Her gün öğle yemeği davetlerinden, sergilerden ve kabul törenlerinden döndükten sonra soyunup dökünüp pestil gibi kendini yatağa atıyordu. Şimdi geriye baktığımda görüyorum ki annemde hiç tanı konulmamış hipoglisemi hastalığı vardı. Sürekli şekere gereksinimi, odası kutu kutu şeker ve çikolata doluydu, bunları büyük bir iştahla yerdi. Aşırı yorgunlukları, depresyonları, baygınlıkları bence hep bu hastalığın belirtileriydi. Nitekim sonra da bu durum tamamen tersine döndü ve şeker hastası oldu. Tabii bütün bu etkinlikler ve yorgunluklar arasında annemin bana ne ihtiyacı ne de ayıracak vakti vardı. Üstelik artık çocuk da değildim. Daima başrolde olmak istediği için belki de 22 yaşında filizlenmeye çalışan bir aktrisle yarışmak istemiyordu. O nedenle korktuğuma uğramadım ve Londra'ya transfer olmadım. Derken içeri Emir Zeyt girdi. Her zamankinden daha dinç ve kendinden emin görünüyordu. Hemen fırlayıp onu karşıladım. Sarıldık, başının tepesini öptüm ve tıpkı onu ilk kez Büyükada'da öptüğüm günkü hafif tütün ve kolonya kokusunu duydum. Sevdiklerime kavuşmak çok güzel bir duyguydu. O sırada Mr. Hooper, Davudi sesiyle Prens ve Prenses Hazretleri öğle yemeği hazır diye haber verdi. Annem önde, biz arkada yemek odasına yöneldik. Buranın havası insana rahatlık veriyordu. Güzel kartonpiyerlerle süslü krem rengi duvarlar, deri kaplı şipendale sandalyelerin rengine uygun gri mavi kalın saten perdelerle pek güzel uyum sağlamıştı. Enfes bir öğle yemeğinden sonra kahvelerimizi küçük oturma odasında içtik. Emir Zeyt özür dileyip ofisine döndü. Aliye teyzem hafif bir sesle Mr. Hooper'dan bir konyak isteyince annemin sinirlendiğini gördüm. Hemen Ayşe teyzem, Suat dayım ve zavallı Mizu yengem nasıllar diye sordum. Hakkiye teyzem hakir gören bir ses tonuyla, meğer Ahmet Bey'in iyi bir iş kafası varmış. Emlak alım satımıyla her gün daha çok para sahibi oluyor. Ayşe şimdi modada deniz gören pembe kagir bir evde oturuyor. Bağdat Caddesi'ndeki eski ahşap evi yıkıldı, arsası parsellendi ve büyük karla satıldı. Şehrin o kısmı şimdi çok gözde. Nermidil İstanbul Üniversitesi'ne gidiyor, kimyager olacak. Erdem de Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde. Eminim o da iyi bir hariciyeci olacak diye bilgi verdi. Aliye teyzem atıldı. Hariciyeci değil, müzisyen olmalıydı. Çok güzel keman çalıyor. Annem, saçmalama Aliye dedi. Hem iyi bir diplomat olur hem de keman çalmaya devam eder. Baksana bana, resim de yapıyorum. Diplomat eşi olarak sorumluluklarımı da yerine getiriyorum. İnsan istedi mi her şeyi yapar. Çekinerek, peki Suat dayım nasıl diye sordum. Yeni eşiyle mutlu mu? Hakkiye teyzemin yüzü değişti. Yeni eşi değişini bile kullanma dedi. Onun karısı Mizu'dur ve hep öyle kalacak. Annem katıldı. Evet abla, ben de senden yanayım. Benim için de Suat'ın karısı olarak yalnız Mizu var. Aliye sesini yükseltti. Nasıl böyle konuşuyorsunuz hiç anlamıyorum. İsteseniz de istemeseniz de Suat Yivet'le evli. Gene kapışacaklar, keşke konuyu açmasaydım diye içimden hayıflandım. Aliye bana dönerek, Suat Yivet'e hala deli gibi aşık ama devamlı Mizu'yu görmeye gidiyor. O arada Mizu, iki oğluyla apartmanında oturuyor ve sessiz sedasız Suat'ı bekliyor. Zavallı Suat, Yivet'e olan tutkusu ve Mizu'ya olan derin bağlılığı arasında perişan. Hakkiye onu azarladı. Sen Suat'a acıyacağına Mizu'ya acı. Sonra ayağa kalktı. Burada bütün gün oturup çene çalamayız. Benim Harris'tan alacaklarım var diyerek verandadan ayrıldı. Böylece hepimiz bir yöne dağıldık. Ben valizlerimi açmak üzere odama çıktım. Her ziyaretimde yaptığım gibi ilk gece annemin odasına gittim. Onunla oturur geç vakitlere kadar konuşurduk. O gece Aliye çok içiyor diye üzüntüsünü dile getirdi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Utanılacak durumlar oluyor. Boş şişeleri yatağının altına saklıyormuş. Tabii hizmetçiler buluyor. Ne düşünürler değil mi? Ne de olsa burası elçilik. Daha da fenası onun alkolik olmasından korkuyorum. Başına gelen felaketten sonra onu iyi edeyim diye buraya getirdim. Ama sanki içe içe ölmek istiyor. Ökül Charles'ı unutması kolay olmayacak dedim. Annem, bak sana nasıl unutabileceğini söyleyeyim diye yanıt verdi. Kendisine bir uğraş bulmalı. Meraklandım. Nasıl bir uğraştan söz ediyorsunuz anne? O ancak çalışmakla esenliğe kavuşabilir. Bir sabah şövalemin başına çağırdım. Bir resim yap diye adeta emrettim. Ali'ye de yaptı. Sonra düşündüm ki gravür yapması sağlığı için daha iyi olacak. Çünkü bakır levha üzerine desen çizmek kuvvet işidir. Ona gayret vermek için yapacağı gravürleri Charles Berger'in kitabına resim olarak koyabileceğini söyledim. Çünkü Berger'in şiirlerini yayımlamak istiyor. Fikir Ali'ye cazip geldi, olumlu karşıladı. Şimdi kederini çalışarak yenmesi için dua ediyorum. Yoksa içmekle bir yere varamaz. The Golden Horn adlı derginin Haziran 1963 tarihli sayısında Guthrie Godwin, bir sanatçı, Ali'ye Berger adlı makalesinde şöyle yazıyor. Kalbi paramparçayken kız kardeşi Prenses Fahrünisa Zeyd onu gravür yapmaya yöneltti. Eğer o zaman gravür yerine resim yapsaydı, perişanlığı ve disiplinsizliği onu mutlak bir karmaşaya götürecekti. Ama metal bu insanları denetim altında tutuyor. Gravür yapmak onu kederinden kurtarıp kaçınılmaz bir kadere ulaştırdı. Çünkü Charles Berger'in ölümünden sonra ona olan tutku halindeki aşkı yaratıcı bir güce dönüştü. Ali'ye Londra'da John Wright adında ünlü bir gravür hocasıyla 2 yıl çalıştı. Amerika'ya yazdığında şöyle diyordu. Çalıştıkça yaşama yeniden bağlandığımı hissediyorum. Godwin, Ali'nin gravürleri hakkında şöyle diyor. İlk gravürleri yumuşak ışıklı bahçeler, tomurcuklanan ağaçlardı. Samuel Palmer'ın çalışmalarını anımsatıyordu ve her gravüründe ağaçların arasında devamlı olarak Berger'in hayal gibi şekli yer alıyordu. Tabii yaz sonsuza dek aynı yoğunlukla devam edemez. Zamanla Berger'in şekli bahçelerde görünmez oldu. Yerini kubbeler, minareler aldı. Bunlar Aliye'nin İstanbul'a duyduğu ve gitgide artan özlemini yansıtıyordu. 1950'de 140 tane gravürle İstanbul'a döndü ve Berger'in tüneldeki eski apartmanına yerleşti. Bir yıl sonra ilk kez kişisel sergisini açtı ve çok beğenildi. Godwin şöyle dedi. Gravürler o kadar romantik ki içlerinde ay ışığı olanlar bile var. Ama onları basitlikten kurtarıp bu denli güzel yapan sanatçının yeteneği ve ustalığıdır. Londra'ya geldiğimden 3 gün sonra annemle Ali'ye büyük bir kavga ettiler. Hizmetçi yine Ali'nin yatağının altında bir sürü boş konyak şişesi bulmuş. Annem ona çattığında ''Ama Nisa ne kadar burjuvasın, hizmetçinin ne diyeceği kimin umurunda?'' diye cevap verince annemin tepesi iyice attı. Ali'ye 2 tokat attığı gibi saçlarını çekip kafasını yumruklamaya başladı. Ali'ye ağlıyordu. ''Yapma Nisa, lütfen yapma, canımı yakıyorsun.'' diyordu. Orada donmuş kalmıştım. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Annem kızdığı zaman kasırga gibiydi. Önüne çıkan her şeyi yıkar geçerdi. Olaydan sonra Ali'ye 2 gün odasından çıkmadı. Tabii annem çok pişman olmuştu. Her öğün odasına sevdiği şeylerle donatılmış tepsiler, hoşuna giden çiçeklerden yapılmış buketler yolluyordu. Hatta Napolyon marka bir şişe konyak bile yollardı. Annem fazla ileri gittiğini anladığında hemen böyle düşünceli hareketlerle kendini bağışlatmaya çalışırdı. Herkes de onun aslında iyi kalpli, cömert ve sevecen bir insan olduğunu bildiği için onun patlamalarını er geç bağışlardı. Bu tatsız olay dışında tatilim harika geçti. Nejat'la müzelere gittik, bana resim ve heykel sanatı hakkında bilgiler verdi. Ben de fırsat buldukça çok tiyatroya gittim. Tatilimin en önemli anısı annemin Gimpel Fils Galerisi'nde açtığı sergi oldu. Onu Londra'da son gördüğüm 1,5 yıldan beri ne çok resim yapmıştı. Önceki empresyonist tarzından da tamamen ayrılmıştı. Yeni resimleri soyuttu. Parlak renklerden oluşan büyük lekeler siyah çizgilerle sınırlanmış, sanki güneşin vurduğu vitray bir pencerenin trizlerinden geçip 1001 parçaya ayrılmıştı. O sırada 13 yaşında olan ve Harrow'da okuyan Kral 2. Faysal, serginin açılışına geldi. Sanata merakı olduğunu bilen annem onun koluna girdi ve bütün resimlerini nasıl bir teknikle yaptığını anlattı. Faysal beni galeride görünce okuluna davet etti. Elim kolum bisküvi ve pasta dolu olarak Harrow'a gittim. Öğrencilerin çizgili pantolon ve frak ceketi giydiklerini görünce içimden çok güldüm. Hele başlarına giydikleri saçma hasır şapka büsbütün tuhafıma gitti. Öğrenciler bana penguen sürüsünü anımsattılar. Kral beni odasına götürdü ve gururla duvardan indirdiği dar, sert yatağını gösterdi. Yatak inince odanın hemen hemen tümünü kapladı. ''Aman Faysal'' dedim, ''sen bir kralsın, sana daha iyi, daha geniş bir oda veremezler miydi?'' O kocaman tatlı kahverengi gözlerini açarak, ''Sevgili Şirin'' dedi, ''bu oda, bu yatak bizim karakterimizi güçlendirmeye yarıyor'' dedi. Yılbaşı gecesi bütün aile elçilikte Fransız aşçının hazırladığı nefis yemekleri yedik ve bol bol şampanya içtik. Yatmaya çıktığımızda annemin arkasından odasına gittim. Sırrımı onunla paylaşmaya can atıyordum. Kapıyı kapatır kapatmaz, ''Anneciğim, aşığım, aşığım, ilk kez olarak aşığım, o da bana bayılıyor'' dedim. Annem, ''Aman ne iyi, adı ne?'' diye sordu. ''Adı Mesli Lu, Yale'de sınıf arkadaşım. Ama o benim gibi aktör değil, piyes yazarı olmak istiyor. Sarışın, uzun boylu, ne kadar yakışıklı bilemezsin, Gary Cooper'a benziyor. Benden 4 yaş büyük, savaş sırasında Amerikan ordusundaymış. Annemin hoşuna gideceğini bildiğim için hemen, çok entelektüel ve bilgili diye ekledim. Annem, ''Lu, ne garip isim, Çinli'ye benziyor'' dedi. ''Alman asıllı, Wisconsin eyaletinin Sheboygan şehrinden geliyor.'' Annemin hemen babasının ne iş yaptığını soracağından korktuğum için annesi babası basit insanlar diye ekledim. O yine sorusunu sordu. Babası ne iş yapıyor? Bu görkemli ortamda babasının cahil bir itfaiyeci olduğunu nasıl söylerdim? Yutkunarak, babası belediye memuru. Mesleği nispeten parasız bir aileden geliyor. Yale'deki okul masraflarını da savaşta orduda olduğu için Amerikan hükümeti karşılıyor dedim. Annem bu ayrıntılara pek ilgi göstermedi. Ben orada durmuş bütün gücümle mesleği onun gözünde yüceltmek isterken onu bütün ilgilendiren benim aşık ve mutlu olmamdı. Aşık olmak insanın başına gelebilecek en güzel şeydir dedi. Sevmek ve karşılığında sevilmek işte en önemli şey. Şanslı kızsın Şirin Aki. Üstümden büyük bir yük kalkmıştı. Annemin bu derece anlayış göstermesi beni duygulandırmıştı. Onu kucakladım. ''Evet anneciğim, çok şanslıyım. Sizi çok seviyorum. Yaşayasınız. Mutlu yıllar. Mutlu 1949.'' diye içtenlikle cevap verdim. 19. Bölüm Evlilik. 23. yaş günümün ertesi 4 Mart 1949'da Wesley Lu ile New Haven Belediye Dairesi'nde evlendik. Kısacık törene okuldan birkaç arkadaş geldi, o kadar. İkimizin de ailesinden kimseler yoktu. O gece evliliğimizi kutlamak için sınıf arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize bir parti verdik. Yale Gothic stilindeki odalardan birini parti için kullanmamıza izin verdi. Civardaki eski küçük otellerin birinde de bir gecelik balayı geçirdikten sonra ertesi gün kolumuzda kitaplar el ele derse girdik. Bir ay sonra annem damadıyla tanışmak için Amerika'ya ilk seyahatini yapmaya karar verdi. İki amacı daha vardı. Birincisi New York'taki Hugo Galerisi ile anlaşıp resimlerini sergilemek, ikincisi de kendine bir işitme cihazı almak. Paskalya tatilinden bir hafta önce New Haven'a geldi. Dairemiz üniversiteye yakın binalardan birinin bodrum katındaydı. Annemi de karşımızdaki pansiyona yerleştirdik. Bu düzenlemeden çok memnun kalmıştı. Sevinçle, "Kendimi talebe gibi hissediyorum," dedi. Zemin katındaki iki odalı dairemizi görünce şöyle bir etrafına baktı ve ''Ne şirin bir yer, gerekli olan her şeyi var. Burayı nasıl bu kadar çabuk döşeyebildiniz, ne de çok kitabınız var.'' diye ekledi. Vison mantosunu çıkarmasına yardım ederken gururla ''O kitaplar Wes'in'' dedim. Wes de kayınvalidesinin krokodil Gladstone çantasını özenle yere koydu. Yemekten sonra yatak odamızın bir köşesindeki küçük mutfakta bulaşıkları yıkarken annem beni mucize seyreder gibi izledi. Hayret edilecek bir şey dedi. Kirli tabaklar bol köpüklü bir suya giriyor ve pırıl pırıl olmuş bir şekilde çıkıyor. Bulaşık faslı bitince annem oturma odasındaki divanın üzerine geçip krokodil valizinden sihirbaz gibi hediyeler çıkarmaya başladı. Vese çok şık paketlenmiş bir kutu vererek bu size dedi. Kutunun içinde krokodilden nefis bir cüzdan ve ona eş sigara tabakası vardı. Kenarlarına 18 ayar altın zırh geçmiş ve adının baş harfleri bir köşesine altınla kakılmıştı. Fes, tüm yaşamında böyle bir şey görmediği için şaşırdı. Ne diyeceğini bilemedi. Annem, "Bu da yine sizin," diyerek antika bir kravat iğnesi uzattı. Üzerinde büyük, kusursuz bir incisi olan meşe palamudu şeklinde iğne bütün pırlantayla işlenmişti. "Bu Zeyd'in babasına aitmiş. Şimdi sizin olmasını istiyoruz." İçimden, "Wesley bunu nerede takacak? Kral Şerif Hüseyin'in iğnesi," diye geçirdim. Rağda saklamalıydı. Annem bana kendi mücevherlerinden bir takım getirmişti. Üstü mine pırlanta ve yakutla işlenmiş fiyonk şeklinde büyük altın bir broş. Üstü yine pırlanta ve yakutla işlenmiş, işçiliği çok güzel, bilezik şeklinde altın bir saat ve bir de ona eş küpeler. Bunların hepsi zamanla rehine kondu ve satıldı. Yine Gladstone çantadan bir top brokar kumaşla 12 kişilik keten bir sofra takımı çıktı. Peçetelerin üstüne Haşimi armasıyla annemin adının baş harfleri elde işlenmişti. Bu hediyelerin maddi ve manevi değerlerini takdir etmiyor değildim ama yine de pratik, işime yarayacak şeyler olmalarını yeğlerdim. Ama Hovar'da alicenap ve pratik şeylerle hiçbir ilgisi olmayan annemden başka türlü hareket etmesini nasıl bekleyebilirdim? Annem New York'ta Alice Harikalar Diyarında gibiydi. Her şey ona zevk veriyor, mutlu ediyordu. Onu Commons denen meşe lambrili büyük gotik salona yemek yemeye götürdük. Öğrencilerin yemek yediği bu görkemli salon, dekoruyla, havasıyla onu o kadar etkiledik ki, yemek yemeyi unutup bu dekorun içinde Wesley benim çini mürekkebi resmimizi yaptı. Tabii o eskizi çerçevelettim, hala Princeton'daki evimin çalışma odasında asılıdır. Annemin ziyareti sırasında Yale'in tiyatro okulu Goethe'nin Faust'unu büyük sahnesinde muhteşem bir şekilde hazırlıyordu. Öğretmenler, öğrenciler, herkes bu büyük prodüksiyonda az ya da çok çalışıyordu. Yeni evlendiğimiz için dekan, Wesley bana görev vermedi. Faust olağanüstü dekorları ve ışıklandırma tekniğiyle tiyatro dünyasında büyük ilgi uyandırdı ve Life dergisinde sayfalarca resimleri çıktı. Annem yine bu harikulade görüntülerin etkisinde kalarak bütün geceyi Faust'u seyretmek yerine dekorun ve oyuncuların resmini yapmakla geçirdi. Sahnede konuşulanların bir tek kelimesini duyduğunu sanmıyorum. Camus'un Caligula oyununda ben baş kadın rolündeydim. Bir gün annemi okula oyunu seyretmeye götürdüm. Bir akış provası yapacaktık. Her ne kadar beni İstanbul'daki kolej piyesimizde görüp beğendiyse de o gün Caligula'da gerçek bir aktrist olduğumun hayretle farkına vardı. Caligula'nın beni, yani Cassandra'yı boğduğu sahneyi oynuyorduk. Ben de elimden geldiği kadar gerçek bir aktrist olduğumun hayretle farkına vardı. Caligula'nın beni, yani Cassandra'yı boğduğu sahneyi oynuyorduk. Ben de elimden geldiği kadar gerçek bir şekilde boğuldum ve öldüm. Annemin korkuyla soluğunu tuttuğunu yan gözle görünce çok sevindim. Paskalya tatilimizi annemin misafiri olarak New York'ta geçirecektik. Gideceğimiz günün sabahı hazırlanırken evde kirli çamaşır bırakmamak için yatağın çarşaflarını çıkarıp yere yaydım. Kirli sepetini de çarşafın içine boşaltıp bir bohça yaptım. Bohçayı sırtıma vurup beni seyreden anneme, "Şunları yolun aşağısındaki çimli çamaşırcıya bırakayım, hemen dönerim," dedim. Yıllar sonra tanınmış bir aktrist olduğumda annem bana, New Haven'daki o sabah sırtında koca bohça, uzun bacaklarınla, başın yukarıda, bir kraliçe gibi yürürken küçük pencereden seni seyrettim ve dedim ki, benim kızım hayatta çok ilerleyecek. Annemi New York'ta en etkileyen şey gökyüzü oldu. Bu kentte gece yok, karanlık yok dedi. Binalar gökyüzüne yükselmiş, ışıkları yıldızlara karışıyor. İnsan kendini burada ışıkla sarılmış hissediyor. Yalnızlık duymaya olanak yok. Kaldığımız Plaza Otel'deki kuzeye bakan odasından annem Central Park'ın Duffy'yi anımsatan bir sulu boya resmini yaptı. Wes ona bulutları niçin sarıya boyadığını sorunca sanki en mantıklı yanıtı veriyormuş gibi "Taksiler de sarı da ondan," dedi. Annemi çok gezdirdik. Empire State binasından Edith Piaf'ın şarkı söylediği Versailles adlı gece kulübüne kadar her yeri gösterdik. New York'taki Hugo Galerisi'nin sahibi Yunanlı Mr. Lolas ile birkaç kez görüştü ve sonbaharda sergisini açmak için bütün hazırlıklarını yaptı. Tüm ayrıntılarla ben uğraşacak ve açılışta onu temsil edecektim. Annem üç amacını da gerçekleştirdi. İşitme cihazını aldı, New York'taki sergisini ayarladı, kocamla tanıştı ve onu son derece cazip buldu. Bess ise annemin çekici olmasına karşın çok güçlü bir kişiliği olduğunu söyledi. O Londra'ya, biz de New Haven'a döndükten sonra Bess, annem hakkında şöyle dedi. Olağanüstü bir hanımefendi ama kişiliği aşırı kuvvetli. Doğrusu onun ters yanına düşmek istemem. Biliyor musun sevgilim, böyle bir annenin elinde senin pısırık, utangaç, içine kapalı, kendine güvensiz bir kız olman beklenirdi. Oysa birçok yönden ona benziyorsun. Ayrıca ona kendini beğendirmek için elinden geleni yapıyorsun. Ondan adeta çekiniyorsun. Bess'in bu sözlerine karşılık, kendimi savunmak için abartıyorsun diye yanıt verdim. Mesleğimizin ilk profesyonel oyunu için o Haziran Bess'le Beloit, Wisconsin'deki Court Tiyatrosu'na gittik. Beloit'e giderken de Sheboygan'a uğradık. Sonunda kayınvalidemle kayınpederimi görecektim. Gittiğimizde Mr. Lou itfaiye istasyonunda nöbetçiydi. Biz de doğru onu görmeye gittik. Giriş katında durmuş beklerken tepemdeki tavandan bir delik açıldı ve pirinç direkten şiş yüzlü, iri yarı bir adam aşağı kaydı. Wesley adamın kocaman kırmızı elini sıkarak "Merhaba baba" dedi. Ben de "Merhaba baba" diyerek ona sarıldım. İçimden kayınpederiyle böyle tanışmak her geline nasip olmaz diye düşündüm. Lular ufak ahşaptan, tipik bir işçi evinde oturuyorlardı. Evin arkasında küçük bir bahçeleri vardı. Bess'in annesi, babası, kız kardeşi ve onun araba satıcısı kocasıyla orada birkaç kez barbekü partisi yaptık.